İsa yaşıyor, İsa diridir, İsa diriltir, evet amin. İsa sevgidir, İsa kurtarır, İsa yücedir, evet amin. Evet Rab yaparsın, evet, evet yaparsın. Evet Rab yaparsın, evet, evet amin.
İnsanın yüreğinde öyle bir duygu var ki değişmek istemiyor. İnsan prosto değişmek istemiyor. Değişiklik bize sanki korkunç geliyor. Ne zaman 180-190 sene evveli ilk trenler yapılmaya başladı. Çok kişi o makinalardan korkmaya başladı. Yok gördükleri kocaman bir tren, o kadar demir bir yerde yok gördükleri. Ve insanlar prosto korkuyor. O zamana kadar alışıklar işte beygirle, eşekle yolculuk yapmaya. Ve birdenbire kocaman böyle bir makine görünce birçok insanlar korktu. İşte burada bir mektup buldum. 1829 senesinde. Ne kadar eski bakın. Orada Amerika'da New York'un valisi Martin Van Buren, President Jackson'a şöyle bir mektup yazıyor. Yani ofisyal mı bir mektup böyle, resmi bir mektup. Ve şöyle diyor. Bildiğiniz gibi trenlerin vagonları saatte 25 kilometre gibi korkunç bir hızla çekiliyorlar. 25 kilometre saatte korkunç bir hızla çekiliyorlar. Onları çeken lokomotifler de sadece yolcuların hayatlarını ve sağlıkları için büyük bir tehlike oluşturmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda yüksek gürültüyle oflayıp puflayıp köylerden geçiyorlar. Tarlaları yakıyorlar ve hayvanları panike düşürüyorlar. Kadınları ve kızları da korkutturuyorlar. Allah elbette istemedi insanlar o kadar korkunç bir hızla yolculuk etsinler. Bu 1829 senesinde trenler için yazılmış bir mektup. 25 kilometre saatte onlara çok hızlı geldi. Bugün öyle laflara gülüyoruz değil mi? Dışarıda 25 kilometre saatte, uçaklarda 2500 kilometre saatte gidiyor insan. Ve hiçbir şey anlamıyorsun. O kadar normaldir bizim için. Değişiklik insanlara zor geliyor. Değişiklik yapmak insanlara sanki korku veriyor. Ama imanlı hayatımızda da aynı duygulara sahibiz. Öyle değil mi? Biz bu tren meselesini gülüyoruz ama imanlı hayatımızda öyle değil miyiz? Sakın bir şey değişmesin. Alıştık bu sisteme. Bu vaziyette iyiyim. Giderim toplantı cihazıma, yaparım dua cihazımı, ara sıra kutsal kitabı bile okurum, bu kadar bana yeter. Öyle değil mi? İmanlı hayatımızda, içimizde, yüreğimizin sanki derinliklerinde çok derin böyle bir duygu var. Bu vaziyet iyidir, bozma sistemi şimdi. Ama bugün sana sormak istiyorum. Sence İsa Mesih senin ruhsal hayatın için ne planladı? Nasıl olsun istiyor? Acaba değişmek için yer var mı? Senin değişmeni istiyor mu? İki hafta önce 2. Korintliler mektubundan okuduk ve orada çok hakikatler öğrendik. Bugün de istiyorum oradaki son ayet üzerinde biraz daha derin konuşalım, biraz daha derin, daha fazla düşünelim. Çünkü çok çok güzel bir ayet buldum onu, çok etkiledi beni. Orada okuduk 2. Korintliler 3. bölüm 18. ayet ve bugün sadece bu ayet üzerinde durmak istiyoruz. Ve şöyle diyor, ve biz hepimiz diyor, biz hepimiz sanki bir bakır aynasına bakarak ötülmemiş bir yüzle Rabbin şanlılığını görüyoruz. Ve Rabbin ruhu bizi bir şanlılık derecesinden başka dereceye değiştiriyor. Böylelikle bizi gördüğümüz görüntünün haline getiriyor. Çok böyle intensif bir ayet. Çok böyle az sözle çok büyük şeyler anlattırıyor. Lazımsa bir daha okuyalım. He? Ve biz hepimiz sanki bir bakır aynasına bakarak örtülmemiş bir yüzle Rabbin şanlılığını görüyoruz. Ve Rabbin ruhu bizi bir şanlılık derecesinden başka dereceye değiştiriyor. Böylelikle bizi gördüğümüz görüntünün haline getiriyor. Ve daha önce okuduyduk değil mi? Musa Allah'ın şanlılığını bir parçasını gördü. Ve onu yansıttı. Ne zaman Balkan'a bindi değil mi? Onu emiri aldı. Aşağı inerken Allah'la karşılaştıktan sonra onun yüzü parlardı. Biz onu okuduk hatırlarsanız. Ama onun halkı Musa'nın yüzüne bakamadı. Ve yüzünü örttü Musa. Onun için o şanlılık onlara geçmedi. Allah'ın şanlılığı Musa'ya geçti. Onun suratında belli oldu. Ama bu şanlılık İsrail halkına geçmedi. Çünkü yüzünü örttüydü. Musa burada bize başka gösteriyor. İsa her zaman babasının şanlılığını bütün olarak görüyor. Musa sadece kısa bir zaman için gördü onu. Ama İsa Mesih babasının şanlılığını her zaman görüyor. Ve onu bütün insanlara yansıtıyor. Ve biz de o şanlılığı görürken, ayet bunu diyor, Musa'nın halkı gibi yapmıyoruz, örtmüyoruz kafamızı. Bizim yüzümüz açık kalıyor. Ve İsa'ya bakarken onun şanlılığını sürekli olarak göreceğiz. Çok büyük bir ayet bu. Pavlus burada büyük bir kontrast yapıyor. Eskiden ve şimdi. Eskiden kişiler kafalarını örterdiler ve bugün hangi dine gidersen her bir erkeğin kafasında bir şey var, bir örtü var. Göstermek için Allah'la benim arasında bir ayrım var, bir duvar var sanki. Ama burada bu ayet diyor ki biz diyor örtülmemiş bir yüzle Rabbin şanlılığını görüyoruz. Bizde yok yani bir örtü, Allah'ın şanlılığı bize geçmesin. Çok büyük bir şey. Bu olduktan sonra biz madem İsa'nın yüzünde diyor ki Allah'ın şanlılığını görüyoruz, ne oluyor? İki önemli şey oluyor, iki büyük rezultat var. Birincisi, o şanlılık İsa'nın yüzünden, bizim yüzümüzden geçerek başkalarına yansıyor. Yansıyor. Yani yansımak nedir? Bir ışıktan, değil mi, vuruluyor, parlak bir yüze, oradan sonra başka yere geçiyor. Yani yansımak bu demektir. Ve biz İsa'nın yüzüne baktığımız gerekti. Ondaki ışık bize geçiyor ve bizden başkalarına. Birinci rezultat bu. Böylelikle herkes Allah'ın şanlılığını görebilir. Evet, her bir Mesih'in imanlısı diyor ki böyledir. Değil sadece büyük vaizler, değil büyük sfetiler, değil manastıra gidersen, kapanasan orada büyük bir Allah adamı olasın. Hayır diyor. Biz hepimiz diyor. Biz hepimiz böyleyiz. Rab İsa senin için böyle bir şey planladı. Rab İsa istiyor sen böyle olasın. Yani yüzün sanki bir ayna olacak. O bir ayna Allah'a karşı, sen de onun aynasından yani bütün dünyaya karşı. Ayna meselesi var burada. Evet, ilk imanlılar böyleydi. Ne vakit Apostolların İşleri kitabını okuyoruz. Bazen demin şaşbaş kalıyoruz. Ne gibi işler yaptılar, nasıl işler yaptılar. Ne büyük bir efekt bıraktı, ne büyük bir etki bıraktılar. Ve o insanlar neydi, yani nasıl insanlardı? Geçen gün bir tarih kitabı okudum. Ve orada anlatılıyor ki 1. ve 2. yüzyılda Mesih inancı bütün Romalı İmparatorluğa nasıl yayabildi? Büyük bir şey, çok büyük bir şey. Çünkü Yahudiler imanlılara düşmanlık yapardılar. Değil mi? Ve putperest Romalılar da imanlıları hor görürdüler. Sonra ölüm derecesine kadar eziyet ettiler. Direkt onu öldürürdüler. Bu şartlar altında hangi inanç, hangi sistem ayakta kalabilir? İmanlıların da ne politik gücü vardı, ne silahları vardı, ne de para gücü vardı. Hiçbir şey yoktu onların elinde. Ve diyeceksin ki bu grup çabuk dağılacak madem bu kadar baskı yapılıyor ona. Ama görüyoruz tam tersini. Yüzlerce sene devam etti. En sonunda bütün Roma İmparatorluğunu sanki ele geçirdi. O zaman nasıl o kadar fazla çoğaldılar ki en sonunda bütün imparatorluk Hristiyan oldu? Nasıl oldu bu? Ya da başka şöyle sorabiliriz. Mesih'in şanlılığını o har görülmüş ve sıradan olan imanlıların yüzünden gördüler. Bu kitapta şöyle okuyoruz. Adamın yani araştırmasından sonra diyor ki insanca düşünürsen hiçbir faktör yok hani onlar ayakta kalsın. Ama ne oldu? İnsanlar baktılar imanlıların hayatlarına. İmanlıların hayatlarına bakarak dediler ki ben de öyle olmak istiyorum. Onlar da var bir şey. Bir lafça Mesih'in şanlılığını imanlıların yüzünde gördüler. Ve bizim tekstimiz bugün, bizim ayetimiz bugün bize aynısını diyor. Evet, kilise tarihinde ilk 400 sene boyunca hiçbir misyoner yoktu. Çok ilginç bir şey. Hiç okumuyoruz, misyoner göndersinler başka devlete Rabbin sözünü yaymak için. Yani özel olarak başka halklara iyi haberi yaymak için gönderilen imanlılar yoktu. Neden? Neden misyoner göndermediler biliyor musunuz? Çünkü her bir imanlı bir misyoner idi. Her bir imanlı bir misyoner gibi yaşardı. Her bir imanlı yani o derecede yaşadı. Sanki ben Rabbin misyoneriyim. Her imanlı normal hayatını yaşamakla bir haber yaydı. Allah'ın aydınlığı bende diye. Ve insanlara bu geçti. Bu Allah'ın şanlılığını sanki bu hor görülmüş imanlılarda görürdüler. Düşün bir kere. Misyoner dedik ya. Bugün bir karar veriyoruz. Seni misyoner olarak gönderdim Ukrayna'ya. Oradaki Tatar Türklerine müjde veresin. Hazır mısın? Başka iş yapmayacaksın. Sadece ruhsal işler. Bütün Bulgaristan'da ve Türkiye'deki topluluklar senden için öğrendiler. Biliyorlar ki sen gideceksin oraya. Hepsi senden için dua ederler. Ve senden sonuç bekliyorlar. Senden rezultat bekliyorlar. Madem seni gönderdik oraya Acaba sen bu işi yapıyor musun? Acaba insanlar seni görüp de imana geliyorlar mı? Biz böyle yaparsayız sana, eminim ruhsal hayatını toparlayacaksın değil mi? Başka yaşayacaksın, öyle değil mi? Eminim daha sağa sola bakmayacaksın. Eminim disiplinli bir hayat, imanlı hayat yaşayacaksın. Daha fazla dua edeceksin ve falan ne ister varsa onu yapacaksın. Niçin? Çünkü sana bir görev verildi. Sana bir yük verildi. Sen bir misyonersin. İlk imanlılar böyle yaşadı. İlk imanlılar bu düşünce ile yaşadı. Ben Rabbin misyoneriyim. Ben böyle bir ayna gibi Rabbin şanlılığını veriyorum bütün insanlara. Evet, bu birincisi. Birincisi diyor ki Mesih imanlıları, İsa Mesih'in öğrencileri ne vakit ona bakıyorlar, İsa'nın yüzünden parlayan ışık onlar yansıtıyor bunu bütün dünyaya. Bu birinci rezultat. Ama ikinci bir şey daha söylüyor burada ve bunu bir daha okumak istiyorum. Böylelikle bizi gördüğümüz görüntünün haline getiriyor. İkinci büyük bir rezultat var. Değil sadece biz başkalara örnek oluyoruz. Biz başkalara sanki çekici bir iz bırakıyoruz. İkinci rezultat diyor ki baktıkça değişeceğiz. İsa Mesih'in yüzüne baktıkça değişeceğiz. Biz kendimiz değişiyoruz diyor. Baktığımız kişiye benzer oluyoruz. Burada İsa Mesih, burada ben. Ve ben ona baktıkça ben ona benzer olacağım. Ayet bunu diyor. Evet, Rab buna karar verdi. Romalılar 8:29 şöyle okuyoruz. Çünkü o Rab en önceden kişiler bildi ve o kişiler için karar verdi ki oğlunun görünüşüne benzer kılınsınlar. Öyle ki oğul birçok kardeşlerin arasında ilk doğan olsun. Ne diyor? Rab seni kurtardığı zaman bir karar aldı. İstemiyor sen böyle kalasın. İstemiyor kurtulduğun zamanki halinde devam edesin. Diyor ki sen değişeceksin. Karar verdi ki sen değişesin ve İsa'ya benzer olasın. Bunu var mı duydun? Bunun hayatında böyle yaşattırıyor musun bunu? Sanki dediğimiz gibi burada iki ayna var. En baştaki İsa babasının şanlılığı için bir aynadır. Sonra biz de yavaş yavaş aynı İsa gibi bir ayna oluyoruz. Öyle değil mi? Evet, baktıkça değişiyorsun ve baktığın şeye benzer olursun. Tuhaf bir şey sanki. He? Mesela sen işte diyelim saatlerce bir portre olsun burada. Saatlerce bak sanki değişmeyeceksin. Bu kişiye benzer olmayacaksın. Sadece bakmak başka, değişmek başka diye düşünüyoruz. Ama aynı proses başka yerde de görülüyor. Ve çok enteresan bir şey. Çok ilginç bir şey bu. Araştırmışlar. Çok yaşlı karı kocaların resimlerini. Ben kendim gördüm bu. Çok yaşlı hani 70, 80, 90 yaşında karı koca. Onların resimlerini araştırmışlar ve eski resimlerle karşılaştırmışlar. Yani evlenirken mesela 50, 60, 70 sene önceki resimleri almışlar, karşı karşıya koymuşlar ve çok ilginç bir şey fark ettiler. Evlenirken belki suratları çok farklıydı ama 50, 60 sene sonra birlikte yaşarken baktıkça ne oluyor? Suratları birbirlerine benzemeye başladı. Yani çok ilginç bir şey. Yüz hatları, burun şekli, ağız bütün değişiyor. Sanki inanamıyoruz değil mi? Nasıl olabilir bu? Ama bu gerçekten bu bir hakikattir, bir faktör. Evet, aynı bunun gibi yeni bir imanlı İsa'ya çok az benziyor değil mi? Hepimiz bunu yaşadık. İstiyoruz iman edelim, istiyoruz İsa gibi olalım ama bir türlü olmuyor. Çünkü eski adetlerimiz var, eski alışkanlıklarımız var. Öyle bir çevrede yaşıyoruz, değişmek sanki çok zor. Öyle değil mi? Yeni bir imanlı sanki İsa'nın yüzüne yeni bakarken daha çok benzemiyor ona. Mesela görüyoruz sanki İsa'nın sevgisi, İsa'nın merhameti, onun gayreti, onun doğruluğu, onun fedakarlığı bu imanlı da henüz yoktur. Ama o imanlı İsa'nın yüzüne bakmaya devam ederse seneler sonra giderek daha fazla İsa'ya benzer olacak. Ayet bize bunu söz veriyor. Biz değiştiriliyoruz diyor. Yap bunu böyle olacak. Bir söz bu. Allah'ın bir sözü bu. Bu fikir beni heyecanlandırıyor. Sen de öyle istiyor musun olsun hayatında? Yuhanna 17:22-24'te İsa kendi öğrencilerine şöyle söz veriyor. Dua ediyor burada babasına. Bu İsa'nın duası. Ve şöyle diyor. Sen bana nasıl şanlılık verdin, ben de onlara o şanlılığı verdim. Aynı fikir değil mi? Öyle ki onlar o kadar bir olsunlar, ne kadar biz de biriz. Yani İsa diyor ki babasına konuşurken sen bana ne kadar şan ve şeref verdin, ben de bunu benim öğrencilerime verdim. Devam ediyor. Baba sen bana kimleri verdiysen ben istiyorum benim olduğum yerde onlar da olsunlar. Öyle ki benim şanlılığımı görsünler. O şanlılığı sen bana verdin çünkü dünya kurulmazdan önce sen beni sevdin. Evet, bakmakla değişiyoruz. Bakmakla değişiyoruz. Bu fikir bizi iyi gibi değiştirsin yani, yeni bir düşünce gibi. Zengin bir Arap patronun 3 oğlu varmış. İkisi normal yapılıydı ama üçüncüsü sakat idi. Sırtı eğriymiş. Adam 2 büklüm gezermiş, bir hiç doğrulamazmış böyle. Tamam mı? Te böyle hiç doğrulamazmış. Babası zengin olduğuna çocukların her istediğini yerine getirirmiş. Birinci oğluna demiş ki, ne istiyorsun? Ve oğlu da cevap vermiş, bana kocaman bir yat al, bir gemi al. İçinde havuz olsun, bar olsun, televizyon, tenis kortu olsun. O kadar büyük bir şey, arkadaşlarımla gezeyim, bütün dünyayı göreyim. Babası ikinci çocuğuna sormuş, ne istiyorsun? O da diyor ki, baba beni Amerika'ya gönder, medisini okumak istiyorum. Beni okutur, halkıma faydalı olayım döndüğüm zaman. Üçüncü oğul, üçüncüsüne yani sakat olan oğluna gelince, evladım sana ne yapabilirim demiş. Ben de ne istiyorsun? Oğul da demiş ki, babam çok şey istemiyorum ama istersen bana bir heykel yap, bir pametnik, bir heykel yap. En hızlı sanatçı gelsin, benden bir heykel yapsın. Bu babasını azıcık üzdü. Niçin? Zaten oğlunun bu yani sakat haline üzülürdü. Bir de düşün, onun sakatlığı heykel biçimde değil mi? Olsun, herkes bunu görsün. Ona çok ters geldi. Ve biraz itiraz etti çocuğuna, bu fikirden vazgeçsin. Ama oğlu cevap verdi, hayır baba, anlamadın beni. İstemiyorum, heykelim beni bu vaziyette göstersin. Ama düzgün sırtımla, normal insan gibi, uzun boylu, yakışıklı olarak beni göstersin. Babası onu duyunca hemen oğlunun istediğini yerine getirdi. Yaptırdı ona büyük bir heykel böyle. Bunun ne faydası var şimdi diyeceksiniz. Zaman geçtikçe babası bir şey fark etti. Onun üçüncü oğlu yavaş yavaş iyileşmeye başlamış. Sırtı daha düz olmaya başlamış. Ve onu anlamadı. Kimse bunu anlamadı. Çünkü senelerden beri doktorları çağırmışlar, doktorlarla uğraşmışlar. Fizikoterapeutler alıştırmalar yapardı. Hiç fayda yok. Ama bu heykeli yani yaptıktan sonra oğlu iyileşmeye başlamış. Babası da karar vermiş oğlunu gözetlesin. Onun iyileşmesinin sebebi neymiş öğrensin. Bir de gördü ki oğlu geceleyin kalkıp evin avlusuna gidermiş. Tam o heykelin önüne dikilirmiş. Ve o heykele baktığında olacak halini gördü. Dakikada bu değilim ama böyle olacağım dedi. Olacak halini, sonraki halini gördü. Ve ona bakmak için kafasını kaldırmak gerekirdi. Yoksa değil mi aşağı böyle bakarken heykeli göremiyor. Onu yapmak için son gücüyle uğraştı. Ve hiçbir fizikoterapeut o kadar güzel çalıştıramadı ne kadar o heykel. Sonraki olacak halini görünce düzelmiş. Rab ise bizi de aynı yapıyor. Aynı onun gibi biz de sürekli tekrar ve tekrar bakmakla iyileşiyoruz, düzeliyoruz. Allah'ın şanlılığı için söz oluyor burada. Ve Rab Adem ve Havva yaratırken diyor ki Allah'ın benzeyişinde yarattılar. O şanlılık insanlarda var idi ama günah yüzünden kayboldu. Ve biz bunu görüyoruz değil mi? Kendi hayatımıza, komşularımızın hayatlarına baktığımız gerekte sanki böyle bir şey hiç yok. Şanlılık. Nerede? Biz biraz altını takmakla, biraz güzel taranmakla, tamam mı? Bir güzel fistanla, altınlar süslemekle sanki şanlı olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki olmuyor. Sonra çıkardın mı? Sabah kalktığında, aynaya baktığında gene aynı insansın. Şanlılık yok bizde. Başkalar işte değil mi? Güzellik operasyonları yapıyorlar. Daha güzel olsunlar diye. Ama en sonunda anlıyorlar ki gene tabuda koyulan insan aynı biçimdedir. Bir şey fayda etmiyor. Bu şanlılık yok bizde insanlarda. Ama Rab diyor ki çok büyük bir söz. Adem'e ve Havva'ya ne kadar büyük bir şanlılık verdiysem İsa Mesih de sen onu yeniden kazanabilirsin. Evet ama dediğimiz gibi İsa'nın yüzüne bakmak lazım. İsa'nın şanlılığını görmek lazım. O nerede? O nerede? İsa'nın şanlılığını henüz tam olarak anlayamıyoruz. Kapat gözlerini 2 sekunda için ve ben sana İsa dersem hop bir şey çıkıyor karşımda değil mi? Hangi bir resim çıkıyor, bir resim çıkıyor karşımda öyle değil mi? Ne gördün? Biz İsa'yı tanıyoruz sanki Matta, Markus, Luka ve Yuhanna İncil'lerinden. Ama bugünkü asıl halini anlamıyoruz. İsa'nın şanlılığını bugünkü halini anlamıyoruz. Onu anlamak için bir parça anlamak için açıklama yani vahiy kitabına bakıyoruz. Orada birinci bölümde Yuhanna İsa'yı görüyor yeniden. Yuhanna İsa'ya en yakın olan öğrenci İsa'yı tanıyamıyor. Tanıyamıyor. Çünkü hali ve vaziyeti ve şanlılığı bütün değişti. Bakın İsa'yı nasıl görmüş Yuhanna. Şöyle diyor. Açıklama 1, 12'den 17'ye kadar. Ve arkama döndüm. Bakayım benimle konuşan o ses kimin imiş? Dönünce 7 tane altın mumluk gördüm ve bu 7 mumluğun ortasında insan oğluna benzeyen biri dururdu. İnsan oğlu ama nasıl şimdi? Onun rubası ayaklarına kadar uzanırdı. Onun göğsü de altın bir kuşakla kuşanmış idi. Onun kafası ve saçları beyaz idi. Yapağı gibi bembeyaz idi. Onun gözleri yanan ateş gibiydi. Onun ayakları bakır gibi fırında kor haline gelmiş bakır gibiydi. Onun sesi harıl harıl akan sulara benzerdi. Onun sağ elinde 7 yıldız vardı. 7 yıldız. Onun ağzından keskin 2 ağızlı bir kılıç uzanırdı. Onun yüzü bütün kuvvetiyle parlayan güneş gibiydi. Onu görünce ölü gibi onun ayaklarının önüne düştüm. Yuhanna İsa'nın önüne düşüyor çünkü tanıyamadı. Öyle bir İsa beklemedi. Öyle bir şanlılık, öyle bir görünüş bekleyemedi. İsa'yı nasıl görüyoruz? Değil artık ahırdaki, yemlikteki bebek gibi. Değil Mel Gibson'ın filmindeki kanlı beden. Değil haçta asılı duran çaresiz beden. İsa bugün bu vaziyette değildir. İsa'nın şanlılığı derken bu resimleri kafanızdan silin. Bu artık geçerli değil. Ama yüzü güneş gibi parlayan Rab. İşte onun yüzüne bakmak lazım. O zaman değişeceğiz. Buna hazır mısın? Bunu istiyor musun? Şimdi soruyorum. Nasıl İsa'nın yüzüne bakacağız? Bu nasıl oluyor? Yuhanna onu gördük. Böyle beden gözleri ama herkes Yuhanna gibi değil. Hatta öbür apostolar bile İsa'yı böyle görmediler. O vakit bu sözler ne demek istiyor İsa'nın yüzüne bakmak? Ne demek oluyor? Yeni bir imanlıyken kimi kere apostollara kıskanırdım. Keşke ben de o zaman yaşamış olsaydım İsa'yı canlı olarak görürdüm. Değil mi? Var mı böyle düşündüğün? Ama İsa Thomas'a konuşurken bize daha büyük bir kuraj veriyor. Thomas'a söylediği sözler herkes için geçerli, hepimiz için geçerli. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Gerek yok Yuhanna gibi İsa'ya bu vaziyette yani gözlerinle göresen. Anlattığımız, okuduğumuz bu ayetler yeterli. Kabul et. İsa dakikada böyle vaziyettedir, böyle şanlıdır. Evet, demek biz de bugün İsa'nın yüzünü görebiliriz, ona bakıp ona benzer olabiliriz. Tamam mı? Bunu istiyor musun? Nasıl oluyor? Birincisi bence nasıl İsa'nın yüzüne bakacağız diye soruyoruz. Birincisi bence İsa'nın sözlerini bilmek ve düşünmek lazım. İsa'nın sözlerini bildin mi ve düşündün mü sanki İsa'yı görmüş oluyorsun. Çünkü bugün apostolların sözlerinde İsa'yı görüyoruz. Başka yerde yok. Değil başka kişilerin yani fantaziyalarında, değil başka imanlıların rüyalarında, bir başka sözde peygamberin yani sahte uydurulmuş kitaplarında. Sadece apostolların yazılarında, İncil'de İsa'yı görüyoruz. İsa'nın sözlerini orada görüyoruz. Kolosiler 3:16. Kolosiler 3 ayet 16. Mesih'in sözü içinizde bol bol yaşasın. Tam bir anlayışla birbirinize mezmularla, ilahilerle ve ruh türkülerle ders ve akıl verin. Şükranla yüreklerinizde Allah'a türkü söyleyin. İşte Pavlus Kolosiler mektubunda sanki bize bir metot gösteriyor, bir yol gösteriyor. Nasıl İsa'yı görebiliriz? Mesih'in sözü diyor, içinizde bol bol yaşasın. Mesih'in sözü, içinizde bol bol yaşasın. Nasıl olabilir? Bugünlerde hiçbir bahane yok artık. Kişi desin, ben onun sözünü okuyamıyorum. Herkes bugün İsa Mesih'in sözünü, İncil'i okuyabilir. Bir vakit Türkçe yoktu burada, hatırlıyor musun o günleri? Bir vakit Bulgaristan'da Türkçe kitap bulamazdın. Ve ilk buraya geldiğimizde çok büyük bir heyecanla karşılanırdı. İstanbul'dan bir kitap geldi. Kişiler uçardı. Bugün o kadar bolluk var. Bedava, evine geliyor kitaplar internette. Televizyonun, CD'lerden. Her taraftan kitaplar geliyor senin evine. Bedava. Sen okuyabilirsin. Ama ben okumayı yazmayı bilmiyorum. Bırak, çok kolaydır okumayı yazmayı öğrenesen. Kendini sıktın mı yaparsın. Değil mi? Bu başka ama... Ayrıyeten Allah'ın sözü bugün sesli olarak var. Birisi sana okuyor, bebek gibi okuyor. Tamam mı? Her taraftan CD'den, internetten öğrenebilirsin. Fırsat var, bol. Sadık kullan. Mesih'in sözü içinizde bol bol yaşasın. Bunu yerine getiriyor musun? Allah'ın sözünü okuyor musun? O vakit İsa'nın yüzünü görüyorsun. Bu olmuyor. Hayır, Rab bana bir rüya ver. İsa'yı göreyim. Hayır, vazgeç o sevdadan. Okumakla İsa'nın yüzünü görmüş oluyorsun. Ve nasıl devam ediyor? Tam bir anlayışla birbirinize mezmurlarla, ilahilerle ve ruh türkülerle ders ve akıl verin. Ders verin birbirinize diyor. Pavlus bunu yazdığı zaman İncil bile yoktu. Pavlus bunu yazdığı zaman kitap yoktu ve olsaydı da o kadar kıt, o kadar pahalıydı, kitaplar yayılmazdı o kadar kolay. Ama Pavlus gene de diyor ki, Mesih'in sözü içinizde bol bol yaşasın. Birbirinizi diyor, ders vermekle kardeşine kardeş gibi davrandın mı? Onun yüzünde İsa'nın yüzünü göreceksin. Tekrar soruyorum, kardeşine kardeş gibi davrandın mı? Onun yüzünde İsa'nın yüzünü göreceksin. Birbirinizi diyor, ders verin. Birbirinize ders verin. Bir araya gelince ne gibi muhabbetler yapıyoruz? Birkaç ay önce pazarcıktaydım ve eskiden pazarcıkta öyle bir hava var, bir adet var. Kişiler çok severdiler, yani tartışsınlar bir ayet üzerine. Bu demekti, bu demekti diye saatlerce sabaha kadar yani tartışmalar olurdu. Yani iyi bir şey aslında. Şimdi gittiğimde hiç kimse, belki 20-30 kişiyle arasındaydım, hiç kimse bir ruhsal bir fikir ortaya atmadı. Hiç kimse bir ayet seçip demedi. Bu ne demek? Hadi bunu okuyalım. Bütün muhabbetler dünyadan. Bütün muhabbetler para, iş, araba, gurbet. Başka hiçbir tema yoktu. Ne oldu bize? Ne oldu bize? Acaba bir şey kaybettik mi yani? Acaba sanki ipin ucunu böyle bıraktık mı elimizde? Hı? Ne diyor? Mesih'in sözü içinizde bol bol yaşasın diyor. Ve bu sadece Pazarcık değil, değil mi? Bütün Bulgaristan böyle oldu. Dünya muhabbette varız. Ama İsa'nın sözü içimizde yaşıyor mu? Evet, birbirinizi diyor akıl verin, birbirinize ders verin. Ve üçüncüsü diyor ilahi söylemekle, ilahilerle, mezmurlarla, ruh türkülerle. O vakit diyor Mesih'in sözü içimizde yaşıyor. Müziği başlattıran Allah'ın kendisiydi. Martin Luther diyor ki, şeytana karşı savaşırken en büyük silahımız Allah'ın sözüdür ve ikinci yeri de müziktir diyor. Müziktir diyor, o bizim büyük silahımız. Daha doğrusu Pavlus bile diyor ki, bunu yaptın mı, ilahi söyledin mi, senin hani İsa Mesih'in sözünü içinde yaşatılmış oluyorsun. Evet, ilahi söylerken İsa içimizde yaşıyor. Ve dördüncüsü diyor ki, şükran dolu bir yaşam sürmekle. Bunu yaptın mı, Mesih'in sözü sende yaşıyor. Şükran etmekle, teşekkür etmekle. Teşekkür etmek sanki yüreğinin toprağı oluyor. Sen de o toprakta ne ekersen bu büyüyecek. Şükran dolu bir hayat. Şükran dolu bir hayat. Rabb ise diyor ki bir imanlının yüreğindeki temel toprağı bu olsun. Ve bunun üzerinde güzel şeyler çıkacak. Ama birçok imanlının yüreğinde şükretmek yok, korku var. Birçok kişilerin yüreğinde şükretmek yok, ağlaşmak var. Birçoklarda yani bıkkınlık var. Her şeyden bıkmışız. Ve birçoklarında hırs var. İstiyorlar yeryüzünden bir şey kapmak. Bütün bunlar kötü toprak. Rab diyor ki şükretmekle İsa Mesih'in yüzüne bakmış oluyorsun. Evet, birinci ayet buydu. İkinci bir büyük bir tema. Nasıl İsa'nın yüzüne bakacağız? Nasıl göreceğiz İsa'nın yüzünü? İkinci bir tema. 1. Yuhanna mektubunda görüyoruz. 1. Yuhanna 1 ayet 7. Ama o aydınlıktadır ve biz de aynı onun gibi aydınlıkta yürüdük mü, o zaman birbirimizle beraberliğimiz oluyor. Ve onun oğlu İsa Mesih'in kanı bize her bir günahtan temizliyor. Ve daha yukarıda Yuhanna dedi ki, bizim apostolların beraberliğimiz diyor Rab'lendir. Biz Rab'le kontak tutuyoruz. Ve eğer siz de aydınlıkta yürüdünüz mü, aydınlıkta yaşadınız mı, işleriniz aydınlıkta mıdır diye o vakit, siz de bizim aracılığımızdan diyor, yani Allah'la kontak tutuyorsunuz. Onu görmüş oluyorsunuz. Evet, bu fikir bizi bazen çok ters geliyor. Nasıl İsa'ya benzer işler yapabilirim? Değil mi? Onun gibi diyor, o nasıldır? Siz de öyle yürüyün. Hatta İsa dedi ki, benim işlerimi siz yapacaksınız. Nasıl? Bu fikir bize bazen çok ters geliyor. Nasıl İsa'ya benzer işler yapabilirim? Derken İsa gibi işlemek sanki kafamızda bir film oynuyor. İsa filmi oynuyor. İsa gibi işlemek derken bu sanki kafamızda var. O zaman insanlarına bakıyoruz. O zaman insanın çevresine. Filmde her şey çok güzel. Mucizeler oluyor. Herkes gülümsüyor. Sanki kafamızda öyle bir kartinka var, öyle bir resim var. Sonra kapatıyoruz bunu kafamızda, bakıyoruz etrafımıza. Mahalleye, pislik, nara. Öbür taraftan modern yaşam. Televizyondan, radyodan sesler geliyor. Komşularla ufak tefek problemleri için kavga yapıyoruz. İş için kopuşmak var. Nasıl İsa'nın işlerini yapacağım? Değil mi? Nasıl İsa'nın işlerini yapacağım? Sanki burada bir uymamazlık var. Yapamayacağım, yapamıyorum. Ve bütün bu kaosun içinde kendi kendine soruyorsun. İsa'ya benzer olmak, nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak bu iş? İsa'ya nasıl benzer olacağız? Yani bu sözler yazılmadı sadece 2000 sene önceki durum için. Bu sözler sonsuz sözlerdir. İsa bütün imanlılar için, bütün çağlar, bütün zamanlar için bu sözler geçerli kılıyor. Bunlar hep geçerli. Evet, dedik ya, İsa Mesih babasının aynasıdır. Ondan gelen şanlılığı yansıttırıyor. Ve biz de ikinci bir ayna oluyoruz. İsa Mesih'in yüzünden gelen aydınlığı ve şanlılığı biz yansıttırıyoruz bütün dünyaya. Ve belki kendi kendine soruyorsun, hepsi çok güzel. Ben de istiyorum böyle olayım. Ama nasıl? Nasıl daha güzel bir ayna olacağız? Nasıl daha güzel bir ayna olacağız? Değil mi? Ve bunu tam olarak anlamıyoruz. Çünkü bugün aynalar gümüşten yapılıyor. Gümüşten yapılıyor. Ve aldığın gibi duruyor. Aldın mı bir kere hep öyle kalıyor. Aydınlığını tam tamına yansıtıyor. Değil mi? Hep parlaktır bu. Ayna hiç bozulmuyor. Ama eski zamanlarda aynalar bakırdan yapılırdı. Büyük bir fark. Bakır da parlaktır ama her zaman değil. Bakırı kendi haline bıraktın mı çabuk paslanıyor. Değil mi? Bunu herkes biliyor. Bizim çarşıda biliyorsunuz tam poştanın karşısında büyük bir bina var. Geçen sene baktım o da remont yaptılar ve çatısını bütün bakırdan yaptılar. İlk böyle yeni yaptıkları zaman güneşe karşı çok güzel parlıyordu. Güneş vururdu ve bütün böyle güneşin yani kıpkırmızı böyle ışınları geliyordu sana. Çok iyi geliyordu. Ama baktım birkaç hafta geçti ve o parlaklık yok oldu. O parlak renk kayboldu ve böyle mat bir yeşil rengine döndü. Artık bütün mat. Işık vuruyor. Yani öğlen ışığı yani güneşi vuruyor oraya ve hiçbir şey geri gelmiyor. Ne oldu? Paslandı. Bu pas güneşe karşı engel oluyor. Sebep oluyor ki bu aydınlık artık yansımasın başka insanlara. Ve nasıl o gerçek bakırda da öyle, aynı bizim hayatımızda da öyle. Ve bizim hayatımızda bu pas var mı? Bu ayna düz değil mi? Parlak değil mi? O vakit nasıl İsa Mesih'in şanlılığı bizden başkalarına geçecek? İstanbul'daki evimizde büyük bir tepsi vardı. Bu kadar büyük aşağı yukarı. Ve biz onu kullanırdık sofra olarak. Mesela misafir geldi mi indiriyorsun bunu koyuyorsun. Böyle bir sehpa vardı. Üstüne koyardık ve çay bilmem ne. Böyle ikram ederdik. Ama bu kocaman tepsiyi lazımdı birkaç haftada bir alayım ve bunu cilalamak lazımdı. Cila. Cila diye beyaz bir sıvı, bir teşnoz vardı. Bunu alırdım, beze dökerdim ve uzun uzun böyle ovardım bunu. Hemen olmuyor. Bayağı uğraştırdı beni böyle. 15-20-30 dakika hep böyle ovardım. Bayağı uzun süredi. Ama en sonunda bakır gene eskisi gibi parlardı. Ama bana çok iyi geldi. En ufak köşelerini böyle temizlerdim. Ama eski hali gelsin. Ve hazır olduktan sonra böyle şırlardı gene. Ama eski parlaklık geri döndü ona. Aynı biçimde Rab İsa da hayatımızın içinde sanki bizim hayatımızın aynasını, bakır aynasını cilalıyor, parlattırıyor. Üzerimizdeki bütün lekeleri silmek istiyor. Bütün pas tutulmuş tarafları yok etmek istiyor. Tamam mı? Engelleri yok etmek istiyor. Böyle bir biçimde Rab'e izin veriyoruz. O yapmıyor bunu zorla ama yapıyor bunu senin izinle. İzin ver. Rab benim hayatımdaki engelleri sen cilala, sen parlattır, sen yok et onları. O vakit o okuduğumuz ayet bizim hayatımızda gerçek oluyor. Son olarak dua etmek istiyorum. Rabbimiz, babamız, bugün öğrendiğimiz hakikatler için sana hamd ve teşekkür ediyoruz. Gerçekten oğlun İsa Mesih'in yüzündeki bu şanlılığı, bu şafakı, bu aydınlığı görmek istiyoruz Rab. Ve bizim hayatımızda Rab sen çalış. Hayatımızda Rab ne engel varsa onu kaldır. Biliyoruz Rab bu zamanlar gittikçe zorlaşıyor. Yeryüzündeki yaşam zor oluyor Rab. Ama gene de Rab senin sözün kutsaldır. Senin sözün sonsuzdur. Ve bizim için de geçerlidir. Öyle yaşamak istiyoruz Rab. İstiyoruz nasıl eskiden olduysa yeniden Rab bizim hayatımızda senden gelen aydınlık, senden gelen şanlılık Rab bütün insanlara geçsin. Ve biz de Rab değişmek istiyoruz. Sana benzer olmak istiyoruz. Şimdi buradaki kardeşlerimiz ve kız kardeşlerimiz için Rab dua etmek istiyorum. Onların hayatlarında sen bu değişikliği yap. İsa Mesih'in yüce adıyla. Amin.